Ayrım 2.
Hasta bu faktörlerin farkında olmayabilir. Ayrıntılı olarak sorgulanması ve tuttuğu kayıtların incelenmesi yararlı olur. Sorular sorulurken 6 alan göz önünde bulundurulur ve taranır. Bunlar 1. Durumsal, 2. Davranışsal, 3. Bilişsel, 4. Kişiler arası, 5. Fizyolojik, 6. Duygusal alanlardır. 1. Durumsal faktörler. Bazı belirtilerin şiddeti durumdan duruma değişebilir. Örneğin, obsesif kompulsif bir hasta, evde yaptığı kompulsiyonları annesinin evine gittiği zaman yapamamaktaydı. 2. Davranışsal faktörler. Belirtiyi başlatan bir davranış olabilir. Bir hastada, çocuğumu keser miyim? Obsesyonu bıçağı gördüğü zaman değil, bıçağı eline aldığı zaman ortaya çıkmaktaydı. 3. Bilişsel faktörler. Bazı hastalar belirtinin başlangıcını herhangi bir duruma ya da davranışa bağlayamazlar. Ne zaman ortaya çıkacağının hiç belli olmadığını söylerler. Bu gibi durumlarda tetikleyici olan düşünceler araştırılmalıdır. Bilişsel terapide bu çeşit otomatik düşüncelerin sorgulanması ve ortaya çıkartılması çok önemlidir. Başlangıçta hasta düşüncelerinin farkında olmayabilir. Düşüncelerle ilgili sorular sorma, düşüncelerine dikkat etmesini sağlama, kayıt tutma, farkına varılmayan düşüncelerin ortaya çıkmasına yardımcı olur. Televizyonda hoş bir gezi programı izlerken birdenbire üzüntü hisseden depresif bir hastaya hemen önceki düşünceleri sorulmuş ve "Ben artık böyle güzel bir geziden bile zevk alamam" şeklindeki düşüncenin üzüntüyü ortaya çıkarttığı görülmüştür. 4. Duygusal durum. Çeşitli duygusal durumlar sorun davranışını etkiler. Bunlar başında depresyon ve kaygı gelir. Ancak kızgınlık, neşe, heyecan gibi duygular da etkili olabilir. Bir fobik sinirli ve kızgın olduğunda korkuyu çok daha şiddetli yaşayabilir. İç uyaranlara aşırı dikkat eden bir panik hastasında neşeli bir duygu durum bile panik nöbetini başlatabilir. 5. Kişiler arası faktörler. Sosyal faktörler birçok bozuklukta belirtilerle ilişkilidir. Özellikle kendini ortaya koyma ve sosyal kaygı ile ilgili sorunlarda sosyal uyarıcılar önemli yer tutar. Örneğin yazar, krampı olan bir hastada imza atamama yalnızca başkaları aynı yerde olduğu zaman ortaya çıkıyordu. 6. Fizyolojik faktörler. Bazı fizyolojik durumlar doğrudan sorun davranışla ilgili olabilir. Örneğin panik bozukluğu olan hastalarda kalpte çarpıntı ya da tansiyon düşüklüğüne bağlı baş dönmesi panik nöbetini başlatabilir. Uykusuzluk, yorgunluk, kafein alma, menstrual dönem gibi daha genel fizyolojik faktörler genel uyarılmışlık halini ve dolaylı olarak belirtiyi etkilerler. Görüldüğü gibi çok çeşitli uyarıcılar ve durumlar belirtinin başlamasında önemli rol oynarlar. Ancak yalnızca bunları tespit etmek yeterli değildir. Hastanın bu ipuçlarını nasıl yorumladığı değerlendirmenin temel unsurlarındandır. Sürdürücü etkenler. Hangi durum ve faktörlerin sorun davranışın ortaya çıkmasında rol oynadığı öğrenildikten sonra, bu davranışın sürmesinde hangi faktörler etkilidir sorusuna cevap aranmalıdır. Davranıştan hemen sonra olanların önemi edimsel öğrenmede vurgulanmaktadır. Bilindiği gibi davranışı hoşa giden bir olay takip ediyorsa ya da hoşa gitmeyen bir durum ortadan kalkıyorsa o davranışın sürme olasılığı artar. Benzer şekilde davranışı takiben nahoş bir olayın olması ya da hoşa giden bir durumun ortadan kalkması o davranışın tekrar etme olasılığını azaltır. Bu nedenle sorun davranıştan hemen sonra ne olduğunun bilinmesi gereklidir. Sorunun en etkili sonuçları hastanın sorunla ilgili düşünce ve tepkileridir. Çünkü bunlar bir seri kısır döngüye yol açarlar. Uzun vadedeki sonuçlar sorunun sürmesinde çok önemli değildir. Hatta bunlar temel öğrenme ilkesine ters düşer görünüştedirler. Örneğin obsesif, kompulsif bir hastanın kompulsif ev temizlemesi uzun vadede mutsuzluğa ve evlilik ilişkisinin bozulmasına yol açabilir. Kompulsif ev temizleme davranışını sürdüren hemen temizlikten sonra hastanın hissettiği rahatlamadır. Hemen sonraki sonuçlar. Tetikleyici faktörlerde olduğu gibi hemen sonraki sonuçlarda 6 alanda incelenmelidir. Hastanın düşünceleri nelerdir? Duygu durumunda nasıl bir değişiklik olmaktadır? Eşlik eden fizyolojik belirtiler var mıdır? Başkalarının sözel ve davranışsal tepkileri ne olmaktadır? nasıl davranmaktadır? Bu soruların cevabını arama özellikle kısır döngüleri aydınlatmada yardımcı olacaktır. Kaçınma. Sorun davranışı hemen takip eden sonuçlardan biri de acı veren duygulardan uzaklaşma ya da kaçınmadır. Kaçınma, sorunu sürdürmede en başta gelen faktörlerden biridir. Tedavi planlarının hemen hepsinde kaçınma ele alınmakta ve ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. Bu nedenle kaçınma ayrıntılı olarak araştırılmalıdır. Pasif kaçınmayı ortaya çıkartmak için bazı sorular sorulabilir. Bu sorun ortaya çıkmadan önce yaptığınız ama şimdi yapmaktan çekindiğiniz neler var? Korkmamak, telaşlanmamak için yapmayı ertelediğiniz, yapmadığınız şeyler var mı? Neler? Bu belirtileri fark ettiğiniz zaman yapmaktan kaçındığınız şeyler var mı? Önlemek için yaptığınız şeyler var mı? Eğer sorun uzun süredir devam ediyorsa, hasta kaçınma amacıyla ne kadar çok şeyden vazgeçtiğinin farkında olmayabilir. O zaman, bu sorununuz olmasaydı yaşamınızda neler değişirdi? Hızır geldi ve sorununuz tamamen ortadan kalktı. Şimdi yapamadığınız ama o zaman yapmak isteyeceğiniz neler var? Tarzında sorular sorulabilir. Ayrıca çeşitli bozukluklar hakkındaki bilgilerimiz doğrultusunda da sorular yöneltilebilir. Örneğin kalp krizi geçirmekten korkan bir hasta mümkün olduğunca merdiven tırmanmamaktadır. Ya da yeme bozukluğu olan bir kişi sağlıklı yemek yeme bahanesiyle korktuğu birçok yiyecekten kaçınmaktadır. Bazı hastalar çok belirgin olmayan kaçınmalarda oldukça beceriklidirler. Örneğin artık panik nöbetlerinin olmadığını söyleyen bir hastaya belirgin sorular sorulunca daha sabahtan bazı önlemler aldığı görülmüştür. Oturma odasında bir bardak su bulundurmak, sabah kalkınca bir bardak şekerli su içmek, pencereyi hafif aralamak, önlemek amacıyla yaptığı kaçınma davranışlarından bazılarıydı. Uzun vadeli sonuçlar. Kaçınma davranışlarının yaygınlığı bazen bu sorunun daha geniş bir sorunun parçası olup olmadığını akla getirebilir. Bu ilk değerlendirme sırasında ele alınabilir. Ancak bazen hastanın getirdiği ilk sorun tedavide giderildikten sonra ortaya çıkabilir. Örneğin, agorafobisi olan bir hasta evinden dışarı çıkabilip işine geri dönebildikten sonra evlilik sorunlarını getirebilmiştir. Tedavi sırasında gözlenen tıkanıklık da farklı bir sorunun olabileceğini ve soruşturulması gereğini düşündürebilir. Başa çıkma kaynakları ve diğer kuvvetli yanları. Bireyler başa çıkma kaynakları ve kuvvetli yönleri açısından farklılık gösterirler. Bireyin sorunla başa çıkmak için şimdiye kadar neler yaptığını bilmek, tedavi yöntemlerini seçmede ipuçları sağlar. İlk önce hedef davranışla ilgili sorular sorulabilir. Bu sorunu kontrol etmek için yaptığınız şeyler var mı? Bu sorunu çözmek için denediğiniz yollar nelerdir? Şimdiye kadar size ne yardımcı oldu, neler yaptınız gibi. Bu belirgin sorulardan sonra terapist hastanın daha genel becerilerini, yeteneklerini, kuvvetli yanlarını araştırır. Çevresel olanakları da sorulur. İyi bir işe sahip olma, destekleyici arkadaşları olması, ailenin desteği gibi. Değişmeyi kolaylaştıracak becerileri taranır. Kendini iyi ifade ediyor mu? Kayıt tutabilir mi? Kendine güvenini artıracak faaliyetlerde bulunabilir mi? Espri yeteneği var mı? Acı ve rahatsızlığa direnci var mı? Duygusal yakınlık kurabiliyor mu? Daha önceki psikiyatrik ve tıbbi öykü, tedaviler. Hastanın daha önceki sorunları, aldığı tedavinin öyküsü ve tedaviye verdiği cevapla ilgili bilgi almak önem taşır. Bireyin daha önce tedaviye verdiği cevap, şimdi vereceği cevabı yordayabilir. Cevap olumsuzsa, kaçınılacak noktalara işaret edilebilir. Hasta sorunun doğasıyla ilgili bazı inançlar geliştirmiş olabilir. Bu kadar ilaç içtiğim halde hiçbir yarar görmedim. Bu rahatsızlık geçmez. Ya da ilaç alınca geçti. O halde psikolojik değilmiş gibi. Sorunla ve tedavi ile ilgili inançlar. Hastanın sorunuyla ilgili inançlarıyla terapistin yapmak istedikleri tutarlı değilse hastanın tedaviye katılımı tam olmayabilir. Değerlendirme aşamasından başlamak üzere terapist sorduğu sorularla ve direkt olarak terapide neler yapılacağını anlatır ve hastaya yaklaşım hakkında bilgi verir. Ancak tedavi konusunda hastanın da fikrini almak önemlidir. Hasta sorununu değişebilir olarak görmekte midir? nelerin ona yardımcı olacağını düşünmektedir gibi sorulara cevap aranarak tedavi beklentileri öğrenilmeye çalışılır. Fiziksel belirtileri olan hastalar bunları organik hastalığa bağlarlar ve fiziksel olarak tedavi edilmesini beklerler. Bazı hastalar da sorunlarının ilaçla ele alınmasını isterler. Bu beklentilerin ele alınması ve sorunla ilgili inançlarının tartışılması ve sorgulanması gerekebilir. Tedaviye katılım. Bilişsel davranışçı tedaviler, hastadan yüksek düzeyde katılımı gerektiren yöntemler içerirler. Tedavinin yararlı olması ve sürebilmesi, büyük ölçüde hastanın istenilenleri, kayıt tutma, uygulamayla ilgili ödevleri yapma gibi yerine getirebilmesine bağlıdır. Bu nedenle değerlendirme aşamasında hastanın böyle bir tedavi biçimine uygun olup olmadığı ele alınmalıdır. Safran ve arkadaşlarının 1990 sayfa 251-256. Bu amaçla geliştirdikleri derecelendirilmiş bir ölçek, böyle bir değerlendirmede yol gösterici olabilir. Aşağıda bu ölçekte ele alınan boyutlar özetlenmektedir. 1. Otomatik düşüncelere erişebilme. Tetikleyici ve sürdürücü faktörler olarak otomatik düşüncelerin ortaya çıkartılması, bilişsel davranışçı yaklaşımın temel öğelerinden biridir. O sırada aklından neler geçiyordu? Neler düşünüyordun? Şeklinde sorularla otomatik düşüncelere erişilmeye çalışılır. Birey hemen düşüncelerinin farkına varmayabilir. Çeşitli yollar kullanıldığı, durumu gözünde canlandırma, kayıt tutma gibi halde düşüncelerinin farkına varamayan, ifade edemeyen kişiler bu çeşit terapi için uygun olmayabilirler. 2. Duygularının farkında olma. Hasta onu etkileyen bir durumu anlattıktan sonra terapist duyguları araştırabilir. Duygularının farkında mı? Farklı duyguları isimlendirebiliyor mu? Duygulardaki değişmeleri algılıyor mu? Bu soruların cevabını bulabilmek için terapist bazı sorular yöneltebilir. Bunlar, o durumda ne hissettiğinizi hatırlıyor musunuz? Genelde hissettiğiniz duygudan farklı mıydı? Bu duygunuz çok kuvvetli miydi? Şimdi o durumu hatırlayıp gözünüzde canlandırdığınız zaman o duyguyu hissediyor musunuz? 3. Değişmek için sorumluluk alma, bilişsel terapiye uygunluk. Hasta psikoterapiyi nasıl algılamaktadır? Beklentileri nelerdir? Eğer terapinin nasıl işlediğini ve bilişsel yaklaşımın gerekliliklerini bilmiyorsa bunlar hastayla tartışılır. Duygu ve düşünceleri öğrenilmeye çalışılır. Hastanın bilişsel terapinin rasyonelini anlayıp anlamadığı terapiye uygunluğu konusunda ipucu verir. 4. İşbirliği kanıtı, görüşme içi. Bu hastaya sormaktan çok terapistin gözleyebileceği bir boyuttur. Hastayla sıcak, yakın bir ilişki kurulabilmiş midir? Empati yapabilmiş midir? 5. İşbirliği kanıtı, görüşme dışı. Bu boyutta hastanın başkalarıyla yakın ilişki kurup kuramadığına bakılır. Bu temel kapasite terapi sırasında kendine yönelebilme ve anlamayı kolaylaştırır. 6. Sorunun kronik oluşu. Sorunun başlangıcı ve gidişi araştırılırken sorunun uzun süreli ve devamlı olup olmadığı kolayca anlaşılabilir. Ayrıca soru sormayı gerektirmez. Kronik sorunların kısa süreli tedavisi daha zordur. 7. Savunucu mekanizmalar. Savunucu mekanizmalar, bireyin kaygıdan kaçınmak ve kendilik değerini koruyup yükseltmek amacıyla başvurduğu psikolojik ve davranışsal işlemler olarak tanımlanmaktadır. Belli konularda konuşmaktan kaçınmak, çevresel konuşmak, ayrıntılara aşırı yer vermek, kendini aşırı bir biçimde iyi olarak göstermek ve duygusal izolasyon içinde bulunmak bazı savunucu mekanizma örnekleridir. 8. Odaklanma. Odaklanma, soruna yönelik bir çalışma yönelimi içerir. Bilişsel davranışçı tedavide belirgin sorunlar üzerinde durulur. Bu da bir konuda odaklanmayı, başka konulara atlamamayı, o konuyu derinliğini incelemeyi gerektirir. Hastanın bunları ne kadar yapabildiği değerlendirilir. 9. Terapi ile ilgili genel iyimserlik. Hastanın değişmeyle ilgili ümidi ve genel iyimserliği sonucu etkileyen faktörlerdendir. Bu konuda doğrudan soru sormak gerekmeyebilir. Görüşmenin sonunda terapist genel bir değerlendirme yapar. İlk formülasyon. Formülasyonda şimdiki sorunun kısa bir tanımı yapılır. Sorunun nasıl geliştiği, hazırlayıcı ve tetikleyici faktörler ve sorunun sürmesini sağlayan faktörler özetlenir. Tedavi formülasyona dayanacağı için bu formülasyonu hastayla paylaşmak ve geri bildirim almak gerekir. İlk formülasyon sorunlarla ilgili bütün gereken bilgileri kapsamayabilir. Bazen böyle bir formülasyona gitme hangi alanlarda daha fazla bilgi gereksinimi olduğunu işaret eder. Bu boşluk gerek görüşme içi sorularla gerekse görüşme arası kayıtlarla doldurulmaya çalışılır. Burada yeniden formülasyonun bir hipotez ya da hipotezler dizisi olduğunu hatırlatmakta yarar vardır. Tedavi süresince yeni gözlemler ve bilgiler ışığında tekrar gözden geçirilip değiştirilebilir. Değerlendirmede diğer kaynakların kullanımı. Kayıt tutma ve kayıtlarla izleme. Kayıt tutma hem değerlendirme hem de tedavi sırasında çok sık başvurulan bir yoldur. Çok çeşitli yararları vardır. Değerlendirmenin ve değişimin temelini oluşturur. Hastanın sorununu formüle etmeyi kolaylaştırır. Tedavide işbirliğinin gerekliliğini işaret eder. Hasta kendi sorunu için doğrudan kendisi uğraşmaktadır. Esnektir. Hem iç olaylarla, duygu ve düşünceler, hem de davranışlarla ilgili kayıt ve ölçümler alınabilir. Kayıt tutma diğer bölümlerde ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Kendini değerlendirme ölçekleri. Son yıllarda birçok alanda kendini değerlendirme ölçekleri geliştirilmiştir. Türkçede de geçerlik ve güvenilirlik çalışması yapılmış ölçekler vardır. Beck depresyon ölçeği bunlara bir örnektir. Tedavinin başında, ortalarında ve sonunda verilerek depresyon belirtilerinde ve şiddetindeki değişiklikler incelenebilir. Sorunun doğasına uygun ölçeklerin seçilmesi önemlidir. Bilişsel davranışçı görüşe göre geliştirilmiş 16 ölçek ve bunlarla ilgili bilgiler bilişsel davranışçı terapilerde değerlendirme, sık kullanılan ölçekler kitabında bulunabilir. Savaşır ve Şahin, 1997. Başkalarından bilgi alma. Aile ve yakınlarından alınan bilgiler sorunun daha iyi tanımlanmasına olanak sağlar. Özellikle yeme bozukluğu gibi hastanın tam doğru bilgi vermekten kaçındığı bazı sorunlarda aile ve yakınlardan alınan bilgiler çok aydınlatıcı olabilir. Hastanın söz etmediği bazı kaçınma davranışları da yakınlardan öğrenilebilir. Hastanın sorununun aileyi ya da anahtar kişiyi nasıl etkilediği, ailenin sorunla ilgili inançları, sorun karşısında nasıl davrandıkları ve başa çıktıkları alınan bilgiler arasında olmalıdır. Davranışın gözlenmesi. Sorun davranışı bizzat gözlemek yararlı olabilir. Hasta ellerini yıkama törenini ayrıntılı olarak anlatmakta güçlük çekebilir. Ellerini yıkamasını direkt olarak gözlemek, ayrıntıları yakalamak açısından aydınlatıcı olabilir. Sonuç. Bilişsel davranışı değerlendirmenin temel amacı, hastayla ilgili bir formülasyona varabilmek ve tedavi planını yapabilmektir. Bilginin çoğu hastayla yapılan görüşmeler sırasında elde edilir. Ancak hastaya tutturulan kayıtlar, kendini değerlendirme ölçeklerinin doldurulması hastayla ilgili önemli ek bilgiler sağlar. Aile üyelerinden ve yakınlarından alınan bilgiler de yardımcı olur. Direkt gözlem bize çok yararlı bilgiler verir. Ancak her zaman sorun davranışı gözleme olanağına sahip olmayabiliriz. O zaman rol oynama ya da davranışsal testlerin kullanımı düşünülür. İlk değerlendirmenin tamamlanması 2 ya da 3 görüşme sürebilir. Tedavi planı doğrudan bu değerlendirmeye dayalı olduğu için gerekli zamanı vermek önemlidir. İyi yapılmamış bir değerlendirme, tedavide yanlı stratejileri seçmemize, uygun yöntemi bulana kadar da zaman kaybına yol açabilir. Depresyonun bilişsel davranışçı tedavisi. Işık Savaşır, Senar Batur. Tarihsel gelişim içinde bilişsel terapi. Son 20 yıldır psikoterapi alanında en yaygın olarak kullanılan terapi akımlarından biri de bilişsel davranışçı tedavidir. Psikoterapi tarihçesi incelendiğinde yeni bakış açısı ve yöntemlerin halen kullanılan psikoterapi ekollerindeki eksikliklere cevap verme gereksinimiyle ortaya çıktıkları görülmektedir. Nitekim psikopatoloji ve psikoterapide düşünceler, beklentiler ve inançların ya da kişinin bakış açısının önemli olduğu fikri hiç de yeni değildir. Ancak son 20 yıldır bilişsel öğeler bir kuram çerçevesinde ele alınmış ve buna bağlı olarak geliştirilen bilişsel davranışçı teknikler sistematik olarak ortaya konmuştur. 1960'lardan sonra Davranışçı tedavilerin bazı ruhsal bozuklukların tedavisinde etkili olduğu gösterilmiş ve bu çeşit tedavilerin uygulanmasında büyük bir artış olmuştur. Bilindiği gibi davranışçı teknikler öğrenme ilkelerine, özellikle klasik ve edimsel koşullama modellerine dayalı olarak geliştirilmiştir. Ancak çok geçmeden edimsel ve klasik koşullama paradigmalarının insanlarda her çeşit öğrenmeyi açıklamada yeterli olmadığı gösterilmiştir. Sosyal öğrenme kuramcıları doğrudan koşullama olmaksızın insanların başkalarının davranışlarını gözlemleme yoluyla öğrenebileceklerini ileri sürmüşlerdir. Bilişsel psikolojide kavramsal öğrenmenin önemini vurgulamıştır. Depresyonun farklı kuramsallaştırılması temel alınan öğrenme ilkelerindeki değişikliklere somut bir örnektir. Öğrenme kuramına göre depresyonun ilk formülasyonu kayıp karşısında bireylerin bu kayıpla beraber önemli pekiştirmelerini de kaybettikleri ve bu nedenle davranışlarında belirgin bir azalma ve durgunluk görüldüğü şeklindeydi. Ancak bu formülasyon depresyonda görülen çok çeşitli belirtileri açıklayabilecek düzeyde değildi. Bilişsel yaklaşım bu çeşit eksikliklere yeni cevaplar getirmiştir. Bazı bilişsel terapi teknikleri edimsel ilkelere dayalı davranış terapisi ve analizine dayanmaktadır. 1970'lerdeki örtülü koşullama modelleri, gözle görülmeyen davranışların, diğer bir deyişle düşüncelerin koşullanması olarak kavramsallaştırılabilir. Volpe'nin 1969 düşünceyi durdurma ve Keitel'in 1966 örtülü koşullama teknikleri bu modele birer örnektir. Bandura'nın 1977 sosyal öğrenme kuramı, gözlemsel öğrenme ve kendini yeterli bulma gibi temel koşullanma dışındaki olguların kabulüne yol açmıştır. Meissenbaum'un 1977 kendini eğitme, Dale Zorrell ve Galtfried'in problem çözme ve bilişsel yeniden yapılandırma ve Ryman 1977 kendini kontrol etme terapilerinin bu alanda katkıları olmuştur. Öğrenme kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan bu terapi çeşitlerinin çok yapılandırılmış, didaktik ve eğitsel nitelik taşıdıkları görülmektedir. Bu tedavi tekniklerinde tedavi ilişkisinin önemi vurgulanmamaktadır. Araştırmalar olumlu sonuçlar alındığını gösterse de bu çeşit tekniklerin klinik uygulamaları çok yaygın değildir. Zaten araştırmaların çoğunda klinik dışı örneklemeler, örneğin kaygı ya da depresyon puanı yüksek olan üniversite öğrencileri kullanılmıştır. Bilişsel tedavide diğer önemli gelişme Elias ve Bacon çalışmalarıyla olmuştur. Bu iki akım da davranışsal yaklaşımlardan bağımsız olarak gelişmiştir. Klinisyen olan Elias ve Bacon modellerini klinik ortamda geliştirmişlerdir. Temel ortak noktaları olmasına rağmen ikisi arasında önemli işlemler, farklılıklar da bulunmaktadır. Elias'ın ABC 1973 modeli Bacon modeline göre daha didaktiktir. Terapist hastanın irrasyonel inançlar üzerinde odaklaşmasını sağlar ve bunlardan vazgeçmesi için tartışır. Bacon modelinde ise terapist müdahaleleri bu kadar direkt ve kuvvetli değildir. Hastanın seçenekleri kendisinin bulmasına yardımcı olur.